Ayrım 19.
Napoli'den Roma'ya giderken yaşlıca ve şişmanca otobüs şoförü öyle şirindi ki, kötü bir niyeti olmadığı öyle belliydi ki, dikiz aynasından kaş göz işaretleriyle sözde çapkınlık etmesine, molalarda ben otobüsten inerken gülerek anlamadığım bir şeyler mırıldanmasına hiç bozulmadım. Oysa o kadar gençken kızlar öyle ürkektir ki, erkeklerin onlara belirli bir biçimde bakmasından bile tedirgin olabilirler. Trende karşımda oturan, yanında taşıdığı büyük şarap şişesini ikide bir kafasına diken, kıpkırmızı yüzlü tombalak köy papazı da öyle sevimliydi ki ona da hiç kızmadım. Oysa herif Müslüman olduğum için cehennemde cayır cayır nasıl yanacağımı bozuk Fransızcasıyla anlatıp duruyor, ikide bir de gencecik şirin bir kızsın yazık değil mi sana, hadi bir an önce Hristiyan ol diyordu. Ben de ona boyuna şarap içtiği için Müslümanlara göre asıl onun cehennemde yanacağını ve benden daha yağlı ve alkolle tıka basa dolu olduğundan daha da cayır cayır yanacağını söylüyordum. Fransızca bilen bir yolcu gülerek söylediklerimizi İtalyanca'ya çeviriyor, kompartmanımız kahkahayla çınlıyordu. İtalyanların yumuşak ve sevecen huylarından ötürü Mussolini ta 1925'te diktatörlüğünü ilan ettiği halde faşizm bile insanlığa aykırı acımasız bir düzene dönüşmemişti İtalya'da. Musevilere ve solculara karşı önlemler alınıyordu elbette. Ama bu cezalandırmalar Almanya'daki Musevilerin ve rejim aleyhtarlarının toplama kamplarında çektiklerinin yanında solda sıfır kalırdı gene de. Çünkü Hitler katil bir diktatördü, Mussolini ise gülünç bir diktatördü ancak. Hitler radyolarda bangır bangır bağırmaya başlayınca korkardınız. Mussolini bağırmaya başlayınca ise kafasındaki biçimsiz takke ile şişko bir sünnet çocuğunu andıran komik hali gözünüzün önüne gelir gülerdiniz. Ne var ki savaşın son yıllarına doğru Naziler ülkeyi işgal edince İtalyanlar faşizm felaketini tam anlamıyla yaşamaya başladılar. Victoria çağının ünlü şairi Robert Browning, "Open my heart and you will see, graven inside of it Italy," der. Yani yüreğini yarıp açarlarsa orada İtalya yazdığını göreceklerini söyler. İtalya yalnız Browning'in değil, çoğu İngiliz şairlerinin ve yazarlarının yüreğine yazılıdır. Romantik dönemin büyük şairi P.B. Shelley, İtalya'ya Paradise of Exiles, sürgünlerin cenneti der. Shelley de, çağdaşı öteki büyük şair John Keats de son günlerini orada geçirmişler. Shelley 30 yaşındayken bir deniz kazasında, Keats de daha 25 yaşındayken veremden orada ölmüşler, orada toprağa verilmişlerdir. İngiliz aydınlarının İtalya tutkusu ta 16. yüzyılda Elizabeth çağında başlamış ve hep devam etmiştir. Örneğin D.H. Lawrence, üstüne yazdığım kitaptan anlaşılacağı gibi 20. yüzyılın ilk yarısının bu büyük romancısı çok yolculuk ederdi. 45 yıllık ömründe gitmediği yer kalmamıştı neredeyse. Ama en çok İtalya'da mutlu hissederdi kendini. Şimdi diyeceksiniz ki İngilizler neden Avrupa'nın başka bir ülkesini, coğrafya açısından kendilerine daha yakın olan Fransa'yı ya da Almanya'yı değil de illa İtalya'yı tutturuyorlar, illa oraya gitmek istiyorlardı. İngilizlerin bu ülkeye merak sarmalarını sadece göz kamaştıran güzelliğiyle ya da her açıdan iklimiyle, insanlarıyla, yaşama biçimiyle, dinsel inançlarıyla Britanya'dan bambaşka olmasıyla, dolayısıyla onlara daha çekici görünmesiyle açıklayamayız. Tarihsel nedenleri de vardı bu merakın. Fransa ile Almanya ancak 16. yüzyılda gelişmeye, Avrupa uygarlığında önemli rol oynamaya başlamışlardı. Oysa İtalya'da uygarlık antik çağlardan beri vardı. Orada kurulan Roma İmparatorluğu sayesinde eski Yunan ve Latin kültürü bütün Avrupa'ya yayılmıştı. Rönesans da 14. yüzyılda orada başlamış ve ancak 200 yıl sonra Avrupa'nın öteki ülkelerinde benimsenmişti. İşte bu yüzden Elizabeth çağından itibaren İngiliz aydınlarının İtalya'ya gitmeleri şart olmuştur. Oxford ya da Cambridge'de okuyan gençler diplomalarını alır almaz mutlaka oraya gidiyorlardı. Bunu yapmazlarsa eğitimleri yarım kalıyordu sanki. İtalya'yı görmek öylesine vazgeçilmez bir zorunluluk haline almıştı ki 18. yüzyılda Dr. Samuel Johnson, oraya gidemeyen bir İngiliz'in her zaman aşağılık duygusuna kapıldığını ileri sürmüştü. Tıpkı Anadolu gibi Akdeniz'e uzanan İtalya Yarımadası, kuzeyde Torino gibi sanayileşmiş birkaç yer dışında, baştan aşağıya göz kamaştırıcı bir güzelliktedir. Yaz-kış çiçek açan bir bahçedir. Bu bahçenin içinde de sanki kendiliğinden oluşan açık hava müzeleri vardır. Örneğin Floransa'da manzarayı hayran hayran seyrederek bir tepeye çıkarsınız ve bir de bakarsınız ki Michelangelo'nun Davut heykeliyle, yani dünyanın en güzel erkek bedeniyle burun buruna gelmişsiniz. 1965'te Venedik'te toplanan bir kongreden geri dönerken arkadaşım Tatiana ile Lozan'la Floransa'da bir iki gün kaldık. Orasını daha önce birkaç kez gördüğüm halde gene kendimden öyle geçtim ki kaldığımız pansiyona bir türlü dönmek istemedim. Sonunda hava karardı, ben de kayboldum. Geceliğin telaşlanan Tatiana tam polise haber vermek üzereyken her nasılsa pansiyona varabildim. Ne yazık ki bu ülkenin her bir yanını göremedim. Müthiş merak ettiğim Sicilya'ya ayak basamadım örneğin. Ama birbirinden görkemli İtalyan kentlerinde, Napoli'de, Siena'da, Verona'da, Milano'da filan bol bol gezindim. Ermiş San Francesco'nun 13. yüzyılın başlarında yaşadığı Assisi beni özellikle çarptı. Roma'dan trenle 2-3 saat uzakta olan bu küçük kasabada, belki aynı yamaca yapıldıkları için birbirinin üstüne dikilmiş izlenimini veren, aşağıdaki katedralle yukarıdaki katedral denilen iki büyük kilise vardır. Giotto ile Cimabue bu kiliselerin duvarlarına freskler yapmışlar. Kasabanın sokakları daracık ve dimdik yokuş, çoğu da merdivenli. Tepede de bir kalenin kalıntıları var. San Francesco'nun dünyadan çekildiği zaman sığındığı küçük manastır bir kayanın içine oyulmuş. Annem Şefika, İtalya'da uzun süren bir balayına çıktığı, bu ülkenin her bir yanını aylarca gezdiği için çocukluğumda Assisi'nin güzelliğini ondan dinlemiştim. Ama daha sonraları kendim oraya gidince adını bile duymadığım bazı yerler keşfettim. Orvieto örneğin. Orvieto, Assisi gibi dimdik bir tepenin üstünde görkemli bir katedrali olan dünyalar güzeli küçük bir kasaba. Ne var ki anılarımı bir seyahatnameye dönüştürmeye niyetim olmadığından birbirinden güzel o İtalyan kentlerini betimlemeye kalkmayacağım. Ancak sık sık gittiğim iki kent üstünde biraz duracağım. Bunlardan biri Venedik, öteki de Roma. Roma bir yaşam kentidir, Venedik ise bir ölüm kenti. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Venedik'e nasıl bir ölüm kenti der bu kadın diye bana kızacaksınız şimdi. Hakkınız da var. Venedik gerçekten dünyanın en güzel kentlerinden biridir. Ne var ki bir ölüm kentidir gene de. Çarpıcı olduğu kadar kusursuz bir estetik içinde kent yavaş yavaş çürümekte, Laguna'nın kokuşmuş sularına yavaş yavaş gömülmektedir. O görkemli sarayların ön cephelerinde kanallara inen mermer merdivenlerin alt basamakları, aslında bir bataklık olan Laguna'nın kirli sularının altında kalmıştır bile. Sarayların duvarları rutubet yüzünden cüzzama tutulmuşçasına lekeli ve delik deşiktir. Venedik ağır ağır kirli sulara batmaya mahkum, için için çürümüş muhteşem bir gemidir. Ölümcül suların üstünde zarafetle kayan o güzel romantik gondollar, kapkara cilalı upuzun tabutlara benzer. Bunların bataklığın dibindeki çamurlara saplanıp kımıldayamaz hale gelmelerini engellemek için, geceliğin Laguna'nın şurasına burasına rengarenk, sarı, mavi, yeşil, mor, kırmızı fenerler dikilir. Bu fenerler kentin geceliğin görüntüsünü büsbütün güzelleştirir. Dünyanın her bir tarafından gelerek oraya buraya üşüşen, anlamsız vızıltılar çıkararak kente hayranlıklarını dile getirmeye çalışan binlerce ve binlerce turist, zararlı böcekler gibi Venedik'i kemirmekte, çürüme sürecini büsbütün hızlandırmaktadırlar sanki. İtalya hayranı D.H. Lawrence'ın bu ülkede sadece Venedik'i sevmediğini okuyunca şaşırmıştım. Ne var ki orada birkaç gün kaldıktan sonra bunun nedenini hemen anladım. Lawrence yaşamı seven, yaşama hep bağlı kalan bir insandı. Venedik ise sürekli can çekişen bir kentti. İşin garip yanı şuydu ki Venedik'in sürekli can çekişmesi dünyanın en güzel, en çarpıcı, en çekici kenti olmasını hiç engellemiyordu gene de. Orada kalmak, uzun zaman oturmak istemem. Orasını sık sık görüp geçmek isterim sadece. Ama her görüp geçişimde bunca güzellik karşısında kendimden geçerim. Venedik'i son görüşüm Şubat 1989'daydı. İstanbul'a dönüş trenini öyle ayarlamıştım ki sabah erkenden Venedik'e varacak, gece yarısı başka bir trenle oradan ayrılacaktım. Kar serpeliyordu ve Adriyatik denizinden buz gibi rüzgar esiyordu. Karnaval zamanı olduğu için incecik ipek giysili, yüzleri maskeli kadınlarla erkekler, barok müzikle çınlayan San Marco meydanında doğaüstü güzel yaratıklar gibi oradan oraya uçuşuyorlar, sonra gizemli bir biçimde gözden yok oluyorlardı. O meydandan, daracık sokaklardan, köprülerden alamıyordum kendimi. Ne yağan kar ne de Adriyatik'ten esen buz gibi rüzgar bozabiliyordu Venedik'in büyüsünü. Gece yarısı trene bindiğimde ağır bir bronşit başlamıştı, ateşim vardı. Ama Venedik'i görmenin coşkusu içindeydim. Venedik'in bu büyüleyici güzelliğinin dünyada hiçbir başka yere benzememesinden mi kaynaklanıyor acaba diye düşündüğüm olmuştur. Dünyanın hangi kenti 4 kilometrelik bir köprüyle karaya bağlıdır? Dünyanın hangi kenti lagunaya serpilmiş 300 kadar adacık üstüne kurulmuştur? Dünyanın hangi kentinde o adacıkları birbirine bağlayan 300'e yakın irili ufaklı köprü vardır? Dünyanın hangi kenti trafiğe tümüyle kapalıdır? Dünyanın hangi kenti mimarinin ve resim sanatının başyapıtlarıyla böylesine tıklım tıklım dolu büyük bir müzedir? Gerçek şu ki Venedik dünyanın hiçbir kentine benzememekle kalmıyor, dünyanın gerçeklerinden de tümüyle kopuk. Avrupa'nın öteki kentleri gibi yüzyıllar geçtikçe yavaş yavaş gelişmiş, yavaş yavaş biçimlenmiş bir kent değil. Dahi bir dekoratörün bir çırpıda kurduğu, inanılmaz güzellikte bir tiyatro dekoru sanki. Gel gelelim gerçeklerden tamamıyla kopmaya uzun süre dayanamıyorsunuz. Bir gün, iki gün, bilemediniz üç gün estetik açıdan kusursuz bir dekor içinde, kendinden geçmiş bir halde hayran hayran geziniyorsunuz. Sonra bu düş dünyasından çıkıp bildiğimiz bir dünyanın gerçeklerini özlemeye başlıyorsunuz. Toprak ya da ot özlüyorsunuz örneğin. Ama Venedik'te toprak da yok, ot da yok. Sadece taş ve su var. Bir ağaç görmeyi özlüyorsunuz. Ama Venedik'te ağaç da yok. Sadece birbirinden güzel yapılar var. Bir kaya parçası özlüyorsunuz. Ama Venedik'te kaya da yok. Sadece görkemli kiliseler var. İnsan gerçekler dünyasının özlemiyle öyle yanıp yanıp tutuşmaya başlıyor ki, çirkin sarı bir taksi görmeye bile can atıyor. Ama Venedik'te otomobil de yok. Sadece kara kuğuları andıran gondollar var. 1965 yılı Ağustos ayında İngiliz Edebiyatı Üniversite Profesörleri Uluslararası Kongresi orada toplandığı için 7-8 gün Venedik'te kalmıştık. Her gece ama her gece yarım saat kadar süren gök gürültülü şimşekli bir sağanak yağmur yağıyordu. Bir kahveye sığınıyor, nefis olduğu kadar sert bir içki olan grappamı yudumlarken, o dramatik gök gürültüleriyle şimşeklerin kente verdikleri büsbütün büyüleyici havayı seyrediyordum. Sağanak yağmur o görkemli dekora uyduğu için özellikle tasarlanmış görüntü ve ses efektlerinin ağır bastığı bir mizansendi sanki. Ama oyunun bitmesi, aksesuarlarla dekorların toplanması, yaşamın gerçeklerine geri dönmek isteği yoğunlaşınca küçük bir vaporetto'ya binip kendimi Lido'ya atardım. Gerçi Lido'da toprak vardı, ağaç vardı, temiz deniz suyu vardı, otomobil de vardı. Ama sıradan, hatta çirkince sayılabilecek bir sayfiye yeriydi orası. Kongre üyeleriyle kimi zaman vaporettolarla, kimi zaman kiraladığımız büyükçe motorlarla Venedik açıklarında Lido'dan çok daha ilginç başka adalara da gittik. Örneğin dantellerin örüldüğü Burano, cam işçiliğiyle ünlü Murano'ya. Assisi'li ermiş San Francesco'ya adanmış, onun adını taşıyan San Francesco del Deserto'ya da uğradık. Çok küçük bir adaydı bu ve serviler arasında bir tek yapı, Fransisken rahiplerinin yaşadığı bir manastır vardı orada. Manastıra girebilmemiz söz konusu olmadığından meslektaşlarım motörde kaldı. Bense küçük bir tümseye çıkıp manastırı uzaktan seyrettim. Sütunlarla çevrelenmiş avluda uzun boylu sarışın bir rahip ağır ağır yürüyordu. O rahibi görünce ömrümde ilk ve son kez garip bir sanrıya kapıldım. O rahibi çok iyi tanıyordum. Çünkü uzun boylu sarışın rahip bendim. Kendimi görüyordum ona baktıkça. O manastırı da çok iyi biliyordum. Çünkü uzun yıllar yaşamıştım orada. Çok fena oldum, titremeye başladım. İyi ki başka bir adaya gitmek isteyen meslektaşlarım o sırada beni çağırdılar. Deliriyorum korkusu içinde motora koştum. Titriyorsun, yüzün sapsarı dediler bana. Biraz üşüdüm dedim, sustum. Ben ki ruha inanmam. Budistler gibi ruhların başka başka bedenlerle ve kişiliklerle yeniden dünyaya geldiklerine inanmam. Nasıl olmuştu da o acayip sanrıya kapılmıştım? Nasıl olmuştu da kısa boylu esmer bir kadın olan ben, o uzun boylu sarışın papazda kendimi görmüştüm? Nasıl olmuştu da ömrümde ilk kez gördüğüm o manastırda uzun yıllar yaşadığımı sanmıştım? Ancak Venedik'te bir hafta kalmamla ve Venedik'in dünyanın gerçeklerinden tümüyle kopuk olmasıyla açıklayabilirdim o sanrıyı. Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'da en uzun süre kaldığım, dolayısıyla en iyi bildiğim kent Roma'dır. Çünkü öteden beri yakın arkadaşlarımdan biri olan Yvette Franco ailesiyle oraya yerleşmişti ve birbirimizi özlediğimiz için yurt dışına her çıkışımda, giderken de gelirken de onun evinde bir iki hafta kalırdım mutlaka. Venedik'te ölüm egemen olduğu gibi Roma'da yaşam egemendir. Yaşamanın tatlılığı, yaşamanın sevinci, kentin taşından toprağından, yedi tepesinin her birinden fışkırır sanki. Roma büyük bir imparatorluğun beşiği ve çok kalabalık bir kent olduğu halde küçük bir köyün samimi havası içinde yaşar. Yoksul mahallelerde akşam olunca yaşlı insanlar kapılarının önüne bir iskemle atıp komşularıyla çene çalarak serinlemenin keyfini tadarlar. Yazın sokaklarda el arabasıyla buzlar içinde kıpkırmızı karpuz dilimleri satılır. Bunları alır, çekirdeklerini yere tükürmekten hiç çekinmeyerek şehvetle yersiniz. Roma'nın suları, Laguna'nın suları gibi kokuşmuş değildir, ölüm de kokmaz. Tiber Nehri şehrin içinden gürül gürül akar, sayısız çeşmelerin fıskiyelerinden cıvıl cıvıl sular fışkırır. İrili ufaklı bu kadar çok çeşmesi olan bir kent görmedim ömrüm boyunca. Kimilerini ünlü heykeltıraşların tasarladığı fıskiyeli havuzlarda, Trevi Çeşmesi'nde olduğu gibi atlar şaha kalkar. Kimilerinde deniz tanrıları ya da yunuslar ağızlarından sular püskürtür. Çocukluğumda adalara giden vapurlarla yarışan yunus balıklarından her zaman hoşlanırdım. Ama Roma çeşmelerini gördükten, hele torunuma Yunus adı verildikten sonra büsbütün sevdim onları. Esedra Meydanı'ndaki su perili çeşmede birbirinden güzel dört çıplak kadın heykeli vardır. 1953'te Roma'da birkaç hafta kaldığım sırada bu heykellere modellik eden kadınlardan birinin çok yaşlı olmakla birlikte hala yaşadığını, ara sıra çeşmeye gelip gençliğimde ben böyleydim işte diye övünerek heykelini orada bulunanlara gösterdiğini bana anlatmışlardı. Hem çok hoşlandığım hem de beni şaşırtan çeşmelerden biri, geniş ve uzun bir merdivenle inilen İspanya Meydanı'nda, tekne biçiminde her bir yanından sular fışkıran çeşmedir. Havalar ısınınca Roma çeşmelerinde çocuklar oynar. Ne ana babalar ne de polisler onları sudan çıkarmaya kalkar. Bağıra çağıra eğlenmek onların hakkıdır. Zaten İtalyanlar çocuklara taparlar. Çoğu İtalyan Katolikleri Hazreti İsa'yı yetişkin bir adam olarak değil, anasının kucağında küçük bir bebek olarak görürler. Büyüyünce bile İsa, Michelangelo'nun Pietas'ında olduğu gibi, anası Meryem'in kucağında yatar. O ünlü heykelin birçok fotoğrafını görmüştüm. Ama San Pietro Katedrali'nde heykelin kendisini görünce çarpılıp kaldım. Yalnız güzelliği değil, acayipliği de çarptı beni. Çünkü sanatçı, 33 yaşında ölen İsa'nın annesi Meryem'i, ancak 20 yaşlarında gencecik bir kız yapmıştı. Oğlundan çok daha gençmiş izlenimini veriyordu. Dizlerinin üstünde yatan İsa, onun çarmıha gerilip ölen oğlu değil de sevgilisiydi sanki. Üniversite yıllarında boşuna uğraşarak bizlere Latince öğretmeye çalışan Bartolini adında çok sevdiğimiz bir hocamız vardı. Bizim niyetimiz Bartolini'den Latince öğrenmek değil, onu konuşturup anlattıklarını dinlemekti. Çünkü Bartolini'nin çok renkli bir kişiliği vardı. Edebiyat, felsefe ve hukuk dallarında 3 ayrı doktora yapmıştı. Bilmediği şey de yoktu. Antifaşist ve sosyalist olduğundan İtalya'dan sürgün edilmişti. Başka Avrupa ülkelerinde kolayca iş bulabileceği halde Mustafa Kemal Paşa'nın memleketine gitmek istiyorum demiş, Türkiye'ye gelmişti. Ne var ki uzun zaman öğretmenlik bulamamış, çok sıkıntı çekmişti. Hatta geçinebilmek için borçlanıp bir koyun sürüsü satın almış, Çamlıca tepelerinde çobanlık etmişti bir ara. Bunu anlatırken kendini ünlü ozan Vergilius'a benzetir, kahkahalar atardı. İşte bu Bartolini doğup büyüdüğü Roma için hiç unutamadığım bir laf etmişti. Rome è belle malgré ses monuments. Yani Roma anıtlarına rağmen güzeldir demişti. Gerçekten de Roma, Venedik'ten farklı olarak çok büyük bir sanatçının elinden çıkmış izlenimini veren, estetik açıdan kusursuz bir kent değildir. Fazlasıyla anıt vardır ve bunlar birbirinin üstüne yığılmıştır sanki. Faşist dönemde rejimin kafa yapısına uygun, fazlasıyla kocaman, fazlasıyla şatafatlı yapılar dikilmiştir. Buna karşılık lüks semtlerdeki apartmanlar, çoğu kentlerin apartmanlarından farklı olarak göze hoş gelir. Bunlar pembeye kaçan bej bir taştan yapılmış ve ancak 5-6 kattır. Çoğunun en üst katında çiçekler, bitkiler, hatta saksılara dikilmiş küçük ağaçlarla dolu nefis taraçalar vardır. Zaten bu kentin güzelliği Roma İmparatorluğu'nun kalıntılarının orada bulunmasından ya da Rönesans'tan kalan görkemli saraylardan ve kiliselerden kaynaklanmaz. Güzelliğinin nedeni tam anlamıyla canlı, tam anlamıyla yaşayan bir kent olmasıdır. Hocam Bartolini, Roma anıtlarına rağmen güzeldir derken haklıydı bir bakıma. Çünkü kentin mimarisine estetik kurallar değil, şirin bir saçmalık egemendir. Bütün yapıların damları sıra sıra onlarca heykelle süslüdür. Her sütunun tepesinde mutlaka bir heykel oturtulur. Sadece San Pietro Meydanı'nda 140 heykel varmış bana söylediklerine göre. Bu kadar çok çeşmesi olan kent görmediğimi söylemiştim. Bu kadar çok heykeli olan kent de görmedim. Roma'nın sevimli saçmalıkları bu heykel bolluğuyla sınırlı değildir. Via Tritone'deki bir çeşmede kocaman bir deniz kabuğunun içine bir deniz tanrısı oturtulur ve onun ağzına başka bir deniz kabuğu verilerek etrafa sular fışkırtılır.